Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu dünya hayatının anlamı. Tabi herkesin kendine göre belirlediği bir anlam vardır. Önemli olan Allahü Teala bizden ne istiyor? Biz Allah'a teslim olması gereken kişileriz. Tabi bütün dünyanın Allah'a teslim olması gerekir de varlıklar içerisinde imtihandan geçen insanlar ve cinler Allah tarafından serbest bırakılmışlardır. İsterlerse doğru yolda giderler, isterlerse yanlış yolda giderler. Allah'a tam teslim olan Allah'ın kitabına uyandır. Biliyorsunuz biz bu derslerimizde hep Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanması esasına göre hareket ediyoruz. Bu da teslimiyetin bir olmazsa olmazıdır. Çünkü Allahü Teala bu kitabı kendisinin açıkladığını söylüyor. Hud suresinin ilk ayetlerinde Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, hüküm ifade eder şekilde kısa özlü, sonra da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Her şeyin iç yüzünü bilen ve bütün kararları doğru olan Allah tarafından açıklama yapılmıştır. Dolayısıyla biz Allah'ın açıklamaları bizi ilgilendirir. Başkalarının açıklamaları ilgilendirmez. Neden dolayı? Ondan sonraki ayette Allahü Teala diyor ki "Ellâ te'abudû illallah." Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Bunun anlamı şu: Kur'an'ı eğer insanlar kendi akıllarına göre açıklarlarsa onlar kendilerini ilah yapmış olur. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama yetkisi var mı? Hayır, onun da bir açıklama yetkisi yoktur. O da diyor ki inneni lekum beşirun menedir. Ben de sizin için müjdeci ve uyarıcıyım. O kadar, başka bir şey yok. Yani onun da uyması gereken Allah'ın kitabıdır. Ahkaf suresinin 9. ayetinde mesela Allahü Teala ona şöyle diyor, şöyle bir emir veriyor. Kul ma kuntu bid'an minar rusul, de ki ben rasul, yani yeni ortaya çıkmış bir rasul değilim, yani rasuller içerisinde yeni ortaya çıkmış birisi değilim. Ve ma edri ma yef'alu bi ve la bikum, bana ne yapılacağını bilmem. Yani ölene kadar o da imtihandan geçiriliyor. İmtihanı kaybedebilir. Size de ne yapılacağını bilmem. Dolayısıyla falanca cennete gidecek. Şu cennette müjdelenmiştir. Bunların tamamı uydurma. Aslı astarı olmayan şeyler. Peki in ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana ne vahyedilmişse ona uyarım. Ve inneni ve ma ene illa nezirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. O kadar. Başka bir şey yok. Ben apaçık uyarıcıyım, orada da geçtiği gibi Kur'an'ın açıklamalarında da geçiyor. Açıklamayı Allahü Teala yapıyor. Bu açıklamaya ulaşabilmek için de Müslümanlar kendi aralarında istişare heyetleri kurmak zorundalar. Bunun usulünü bilen, anlayan, kavrayanlarla birlikte. Çünkü problemler hiçbir zaman bitmez. Her zaman yepyeni problemler çıkar. Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin açıklamalarını içerir. O açıklamalara ulaşmak için de Allahü Teala Fussilet suresinde şöyle diyor: Kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da hakim ve habir olan, yani bütün kararları doğru ve her şeyden haberdar olan Allah'ın, Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Öyleyse bizim yapacağımız kimin için açıklanmıştır? Kitabun fussilet ayatu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemu. Bu bir kitaptır ki ayetleri bilenler topluluğu için Kur'anlar ayet kümeleri halinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. O zaman bizde esas olan Allahü Teala'nın bu açıklamayı nasıl yaptığının bilgisini öğrenip ona göre ders yapmak. İşte bugünkü dersimizde dünya hayatın anlamını kavrayabilmek için mesela Allahü Teala Bakara suresinin en başında Yani hayatta başarılı olabilenlerle ilgili açıklamalar yapıyor. İşte diyor ki Elif la mim zâlikel kitâb lâ raybe fîh. İşte kitap budur. Yani Allah'ın indirdiği kitaptır bu. Ondan sonra bunun içinde şüphelenecek hiçbir şey yoktur. Huden lil muttakin, müttakilere bir rehberdir. Müttaki ne demek müttaki? Müttaki demek takva kelimesi korunma manasına gelir. Müttaki korunan kişiler. Neden korunacak? Kur'an'a aykırı şeylerden. Bunları genellersek yanlışlardan kendini koruyan kişiler. Yanlışlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Peki yanlışlardan korumanın Allah-u Teala mutlaka bir başka yerde açıklamıştır yani nasıl olacaksa. İşte mesela burada Allah bakıyoruz Ali İmran suresinin 133. ayeti ve devamında bir açıklama yapıyor. Tabii birçok yerde var. Bir kısmında Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz. 133. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: وَسَارِعُ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ genişliği gökler ve yer kadar olan. Bakın bugün mesela yıldızlarla dünya arasındaki mesafeyi ifade edecek kelime bulamıyorum uzay bilimciler. Halbuki yıldızlar daha birinci kat semadadır. Onun üzerinde altı kat daha var. Genişliği gökler ve yer kadar olan ki hayal etme imkanımız yok. Böyle bir yer için yarışın diyor. Kimin için hazırlanmış? Müttakiler için. Kendini yanlışlardan koruyan insanlar için. Çünkü insan şeyler günahları hep ilgi çekicidir. Benim bir ihtiyacım var. Tabii bütün günahlar kişinin bir ihtiyacını karşılar. Hırsız çaldığı maldan yararlanabilir. İşte birisi eğlence yapar, birisi diyelim bir zina eden bir kişi cinsel arzusunu o vesileyle tatmin etmiş olabilir. Ama bütün mesele şu, Allah ne diyorsa o şekilde yapmak. Zaten öyle bir durum olduğu için imtihan oluyor. İnsanların arzusu olmazsa orada imtihan olmaz. Mesela hiçbir ayette bir ağacın tepesinden yere atlamayın diye yazmaz. Çünkü hiç kimse atlamaz ki. İnsanların bildiği. Hiç kimsenin canı çekmez böyle bir şey. Ama insanlara günahlar süslü gösterilir, çekici gösterilir. İşte kişi bu günahlarla doğrular arasında seçim yapar, kendini onlardan korursa o zaman müttaki olmuş olur. Yoksa şu elbiseyi giymiş, şu şey yapmış, kafasında şu sarığı sarmış, onun müttakilikle herhangi bir ilgisi yok. O insanı takvadan iyice uzaklaştıran bir şey olabilir. Peki müttakiler kimmiş ya Rabbi? Müttakiler kim? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Onlar sıkıntı halinde de, genişlik halinde de. Yani imkanları var, maddi imkanları geniş. O zaman da infakta bulunurlar. Hayra harcama yaparlar. Çok dar, hiçbir de bir tane şey var elimde. Bir yumurtam var, başka hiçbir şeyim yok. Tamam, onu da bir kısmını bir yere ver. Çok zor durumda da hayra harcama yaparlar. Çok iyi durumda da yaparlar. Siz çok iyi bilirsiniz ki insanlar zenginleştikçe öylesine cimrileşir ki kendisi bile malını yemeye kıyamaz. Bu da bir imtihanın bir parçasıdır. Dolayısıyla ne diyor? Hayra harcama yapacaksın. Hayra harcama nedir? Yani illa da para olması da gerekmez. Bilgi harcaması yaparsın. Başka mesela bugün yolda gidiyordum. Birisi kucağına bir şey almış. Arkadan baktım taşımakta zorlanıyor. Hemen arkasından birisi yanaştı. Ona yardımcı oldu ve götürdü. İşte bu da bir şeydir. Onun yaptığı bir hayırdır, hasenattır, iyiliktir. Ne yapabilecekseniz. Hep insanlara karşı iyilik yapmamız lazım. İyilik yaparken de karşı tarafın inancı bizi hiç ilgilendirmez. Allah-u Teala bunu Bakara suresinin 272. ayeti olacak orada söylüyor. Leyse aleyke hudahum velakinne Allah yehdi men yeşa. 272 değil mi? Yani onlar doğru yolda mı değil mi size seni ilgilendirmez. Allah tercihini doğru yapanları doğru yola yönlendirir. Ve ma tunfiku min şeyin fe li enfusikum. Yaptığınız hayırlar. Ve ma tunfiku min hayrin fe li enfusikum. Yaptığınız hayır kendinize yapıyorsunuz. İyiliği kendimize yapıyoruz, başkasına değil. Burada diyor ki işte başka yani şartlar ne olursa olsun hayır hasenat yapıyor. Vel kazimin el gayz, öfkesini de gizliyor. İnsanız tabii öfkeleniriz, sinirleniriz, bir takım şeyler onu da gizliyor. Vel afin aninas, insanları affediyor. Kimsenin kusuruna da bakmıyor. Kimsenin kusuru beni ilgilendirmez. Beni doğrular ilgilendirir diyor. Yürümesine devam ediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin, böyle samimi olanları, güzel davranış gösterenleri Allah sever. İşte bunlar müttaki olanlar. Vellezine izâ fealû fâhişeten, bunlar yanlış iş yapmazlar mı? Yapabilirler. Yani çok çirkin bir iş yapmış. Mesela hatta bir fuhuş bile işlemiş olabilir. Allah muhafaza buyursun. Olur yani. En büyük günahları da işlemiş olabilir. Evzalemû enfusehum, ya da kendilerine karşı bir yanlış bir şey yapmış. Kendini kötü duruma sokacak işlerde bulunmuş da Festağfirullah, hemen ya Rabbi beni affeyle. Hemen şeyi hatırlar. Ya Rabbi beni affeyle diye Allah'a yönelir. Allah'ın kendisini bağışlamasını ister. Lidunubihim, günahları için. Ya Rabbi ben bu günahlarımı ört, kimse görmesin. Yani mağfiret de, şimdi Türkçe'de bir, Türkçe'ye Arapçadan geçen bir miğfer vardır. Miğfer nedir? Askerin başını koruyan bir şeydir. Şapkadır ama öyle kurşunda işlemez. İşte beni de mağfiret et demek, benim de günahlarımın üstünü ört de kimse görmesin manası. Hem sen beni bağışla, hem de kimse görmesin. Emen yağfirü zunube illallah. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Günah Allah'a karşı işlenir. Allah bağışlar. Ben falancaya şunu yaptım. Tamam. Allah bağışlarsa sana o imkanları da verir, gider o problemi de çözersin. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile yaptıklarında ısrarcı olmazlar. Ya ben işte sigarayı bırakamıyorum, ben işte içkiyi bırakamıyorum, ben işte şunu bırakamıyorum diye bir şey yok. İlerse hayır, hemen, derhal, şu anda. Bir saniye sonrasında dersen, işte o bir şeytan aldatmasıdır. Peki bütün bunların alacakları ne? Yani zenginken de, fakirken de harcama yapıyor, hep iyilik yapmaya çalışıyor, insanların Müslüman olup olmamaları, karşı tarafın durumu hiç kendisini ilgilendirmiyor, hep iyi davranıyor. Kendi günah işler elbette ki dört dörtlük değildir ama hemen Allah'tan mağfiret diliyor. Peki bunların karşılığı ne? Ülâike cezâuhum mağfiretun min rabbihim. İşte bunların alacakları ödül, karşılık Allah'ın mağfiretidir. Allah onların yaptıklarının üstünü örter. Tamam. Ve onları rahatlatır, huzura kavuşturur. Başka ne? Ve cennetün tecri min tahti el-enhar, de içinden ırmaklar akan cennetlerdir. Bahçelerdir. Halidine fiha, orada hiç ne sağlık problemi, ne yaşlama problemi, hiçbir problem yaşamadan sürekli kalacaklardır. Ve ni'me ecrul amilin. Yani bu işi yapanların aldığı ücret ne kadar güzeldir. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Ondan sonra da diyor ki قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ. Sizden önce o kadar çok insanlar geldi geçti. Kendilerine göre prensipleri var, kurguları var, şu var, bu var. Geldi geçtiler. فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ. Dolaşın bakalım yeryüzünde. Yeryüzünde bu tür seyahatleri de yapmak Allah'ın emridir. gideceksin. Ha şurada bir tarihi kalıntılar var. Burada kimler yaşamış? Vay, hiç kimse kalmamış. Adamlar neler yapmışlar ama hiç ortada kimse yok. Ben bu dünya için ne yaparsam yapayım, önemli olan ahiretim için ne yaptığımdır. Çünkü herkes öldüğü gibi biz de öleceğiz. Mesela şöyle bir düşünün. Ben şu vakfın önünde şeye çıktığım zaman, Süleymaniye Camii'ne giden yola hep şunu düşünürüm. Buradan kaç tane Osmanlı padişahı, kaç bin tane efendim Yeniçeri, ne kadar bin tane efendim Şeyhülislam'da çalışanlar geçmiş gitmişler. Milyon, milyarlarca belki insan geçmiş. Nerede onların hepsi yeryüzünde değil. Ben de bugün, yarın, neyse ne zamansa bu dünyadan ayrılacağım. O zaman Allah'ın huzurunda hesap vereceğim için orada işime yarayacak işler yapmalıyım. فَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَرِ Bir de bakın, yalana sarılanların sonu ne olmuş? Anlatırsınız ya işte Kur'an. Ya tamam, elbette biliyorum Kur'an uymak gerekiyor ama benim işte şu şu. Yok kardeşim, aması yok. Derhal uyuyacaksın. Öyle şey yok. Evet, هَذَا بَيَانُ النَّاسِ İşte bu tüm insanlar için bir açıklamadır. İşte bak, Allah müttakileri açıkladı burada, görüyorsunuz. Hâzâ beyânun linnâs ve hudân ve mev'îzatun lil muttakî. Bu bir rehber. Bu bir yol göstericidir. Bakın, size de yol gösterir. Böyle yapın, kurtulursunuz. Bitti. Ve kendini yanlışlardan koruyanlar için de bir öğüttür. Tamam ama ben o kadar büyük günahlar işledim ki sen bilmiyorsun. Of of of of of, anlatsam anlatamam, midem bulanır diyenlere de rastlıyoruz. Allah-u Teala bu konuda da Zümer suresinin 53 ve 54. ayetlerde şu ayetlerinde şöyle diyor: Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim. Kendilerine karşı haddi aşan kullarıma söyle. Yani kendi bir sürü yalan yanlış şeyler yapmışlar. Bir sürü günahlara girmişler. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allaha yaghfiru zunube cemia. Yeter ki o taraf, Allah bütün günahları bağışlar. Yani şunu bağışlarım, bunu bağışlamam demez. Yeter ki sen tevbe et. Dönüş yap. İnne huvel gafurur rahim. O çok gafur. Bütün günahları bağışlayan ve çok merhametli. İyilik ve ikram sahibi de bağışlamakla kalmaz. İlave iyilik ve ikramlarda da bulunur. Peki neler yapmamız lazım günahlarımızın bağışlanması için? Ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönelin. De tevbe edin. Tevbe nedir? Dönüş yapmaktır. Neden? Hatalardan. Yoksa şu duayı okumak, bu duayı okumak değil. Mesela bundan birkaç sene evvel birisi camiden ayakkabı çalıyor, ellerini açıp dua ediyor. Böyle bir şey olmaz. Tevbe etmek dönüş yapmaktır. Ben bunu bir daha yapmayacağım deyip bir daha da o tarafa yönelmemektir. Bir daha yöneldim. Gene bu şey, ölene kadar tevbe kapısı açıktır. Ama ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için bir an önce tevbe etmemiz gerekir. Rabbinize yönelin. Yani dönüş yaptığın zaman nereye yöneleceksin? Allah'ın dediği yola. O kadar. Ve eslimu lehu. Ona teslim olun. Ne demek? Allah ne diyorsa o. Ben kendi kafama göre değil. Allah'ın dediğini yapacağım. Bitti. Min gabli en ye'tiyekumul azab. O azap size gelmeden önce teslim olun. Ahiret azabı geldiği zaman herkes teslim olur ama neye yarar ki? Thümme la tunsarun, sonra yardım görmezsiniz. Evet. Peki ne yapmamız lazım ya Rabbi? Vettebi'u ehsene ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilmiş olanların en iyisine uyun. En iyisi nedir? Allah indirdiği işte yağmur indirir, inmeti her şeyi indirir. Ama en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an'a uyun. Allah'ın kitabına uyun. Min gabli en ye'tiyekumul azab ba'teden. Hiç beklemediğiniz bir anda o azap size gelmeden. Bakarsınız ki bir anda birisi küt diye düştü öldü. Allah Allah. Ya sapasağlam bir adam. Ölüm hiçbir zaman ne bilemeyeceğimiz bir şeydir. Hangi zaman nerede geleceğini hiçbir insan bilemez. Ve entüm la teşhurun, farkına bile varamazsınız diyor. Ölüm gelmeden önce. Peki ne zaman geleceği belli değil. O zaman derhal Allah'ın kitabına yönelmemiz lazım. Allah ne diyorsa onu yapmak ve ona tam teslim olmamız ve günahlarımızdan dolayı da Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret dilememiz lazım. Evet Fatih Hoca, şimdi sıra sende.
Yaklaşık bir ay önce Ramazan'ı bekliyorduk. Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde de artık bayramı bekliyoruz. Sonrasında hac mevsimi, kurban ve hayat böyle akıp gidecek. Dünyaya gelen her insan aslında Allah'tan büyük bir iyilikte bulunulmuş bir insandır. Niye? Çünkü dünyaya gelen insana Allah bu dünyayı iyi değerlendirip sonsuz mutluluğu kazanma şansı vermiştir. Onun için hani bazıları sürekli bana mı sordu, niçin dünyaya geldim, gelmeseydim, bu kadar acıları niçin çekiyordum gibi sözler söylüyorlar. Aslında dünyaya gelen her insana Allah çok büyük bir lütufta bulunmuş, çok büyük bir şans vermiş. Eğer bu dünyayı, bu kısa hayatı iyi bir şekilde değerlendirebilirse, bu şansı iyi kullanırsa sonsuz mutluluğa ulaşacak. İşte dünya hayatı da zaten bu yönüyle önemli. Yani işte bir imtihan hayatı yaşıyoruz hepimiz. Eninde sonunda bir gün mutlaka öleceğiz. Biraz sonra Kur'an-ı Kerim'den hem dünya hayatının anlamı ve önemine dair hem de ölümün kat'iliği, kesinliğine dair ayetleri okuyacağım. Eğer bizler dünyada bulunmamızın anlamını ve amacını unutursak, dünyaya gelirken elde ettiğimiz bu büyük fırsatı büyük bir riske dönüştürmüş oluruz ki o da Allah göstermesin sonsuz bir hüsran demektir ahirette. Hocam biraz önce bir örnek verdi. Bu sokaklarda dolaşırken buralarda işte yüzlerce yıldır kimler geldi, kimler geçti. Yine ben hocamın sürekli söylediği ve benim hiç unutmadığım cümlesiyle devam edeyim. Hoca hep der ki 50 yıl önce yoktuk, 50 yıl sonra da olmayacağız. Yani bizden önce de dünya vardı, bizden sonra da devam edecek. Yani biz öleceğimiz kesin, öldüğümüzde yokluğumuzu hissedenler olacak mı? Belki de hiç olmayacak. Onun için hani bir söz aktarırlar ya, mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez olduğunu düşünen insanlarla doludur. Mezarlıklara bakın, yaşarken hepsi vazgeçilmez olduklarını muhtemelen düşünüyorlardı ama hepsi öldüler. Ha işte asıl hayat ondan sonra, ölümden sonra başlayacak. Rabbimiz bu konuda bize çok hayati örnekler veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben bunlardan bazılarını okuyacağım. Bakara suresinin 212. ayeti. Mealen yaşadıkları hayat kafirlere süslü gösterilir. İnananları küçük görürler. Ama müttakiler, yani kendini yanlışlardan koruyanlar, kıyamet, mezardan kalkış günü kafirlerden üstün durumda olurlar. Allah tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir. Yine Ali İmran suresinin 14. ayetinde, kadınlar, evlatlar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, en'am türü hayvanlar ve toprak ürünlerinden ibaret olan çekici şeylerin tutkusu insanlara hoş gösterilmiştir. İnsanlar bunlara saplanır kalırlar. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Hedeflenecek asıl güzellikler Allah katındadır. Yani bir şeyi ıskalamamamız gerektiğini söylüyor Allah-u Teala. Hakikaten insan için çok çekici şeyler var ama bunlar seni aldatmasın diyor. Nisa suresinin 77. ayetinde. Zayıf durumdayken kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı özenle ve sürekli kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaşma görevi yazılınca içlerinden bir takımı Allah'tan korkar gibi insanlardan korkar oldular. Hatta insanlardan duydukları korku daha fazla oldu. Dediler ki, Rabbimiz bize niçin savaşma görevini yazdın? Biraz daha süre tanısaydın olmaz mıydı? De ki, dünya menfaati pek azdır. Yanlış yapmaktan sakınanlar için ahiret daha hayırlıdır. Size kıl kadar bile haksızlık yapılmayacaktır. Şimdi bu ayetler çok ilginç. Bu ayetler nebilerin yanlarındaki insanlar için söyleniyor. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın yanındaki işte bizim sahabe dediğimiz hayatlarını örnek aldığımız insanlar için bunlar. Nitekim Bedir Savaşı'nın kaçınılmaz olduğunda Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki bir takım kişiler Muhammed Aleyhisselam'ı bu savaştan neredeyse vazgeçirmeye çalıştılar. Savaşa çıkmaya ne gerek var dediler. Niye? Hangi duygu? İnsan birden kayıveriyor. Asıl olanın ahiret olduğunu unutuyor. Dünya hayatı, dünyada yaşamak, ölmemek, acı çekmemek ona çok daha cazip geliyor. Onun için bu örnekler en üst düzeyden örnekler. Yani nebilerin yanındaki insanların hissiyatından Allah-u Teala örnek veriyor. Bunlar bile, bu gibi insanlar, nebilerin terbiyesiyle yetişmiş insanlar bile her an yanlış işler yapabiliyor, yanlış duygulara kapılabiliyorlarsa bizim de bu tür yanlışlara düşme ihtimalimiz oldukça yüksek. Yunus suresinin 7. ayeti. Bizim huzurumuza varacağını beklemeyen, dünya hayatından hoşlanan ve onunla tatmin olanlar. Bir de ayetlerimizi umursamayanlar var ya, yaptıklarına karşılık onların varıp kalacakları yer ateştir. Yunus suresinin 24. ayeti. Dünya hayatının örneği tıpkı şunun gibidir. Gökten bir su indiririz. İnsanların ve en'amın, yani koyun, keçi, sığır ve devenin yediği yeryüzü bitkileri, onların tohumları o su ile karışır. Derken toprak donanıp süslendiği ve sahipleri oranın kendi kontrolleri altında olduğunu düşündükleri bir sırada, gece veya gündüz bir emir veririz, orayı hasat edilmiş gibi yaparız. Sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz düşünen bir topluluğa ayetlerimizi böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Dünya hayatını Allah-u Teala bu örnekle veriyor. Çiçekler açıyor, bütün ekinler veriyor, ürün oluyor. Ama ertesi gün bir şeyler oluyor. Hiç hesapta, kimsenin hesaba katmadığı bir şeyler oluyor. İnsanlar bahçesini tanıyamaz hale geliyor. Ne oldu? Dün burada şenlik vardı, her yer mükemmeldi, çiçekler, böcekler. Bugün tanıyamıyorum bahçemi. Dolayısıyla hayatımız da bu şekilde olacak. Dünya hayatını Allah-u Teala böyle tanımlıyor. Rad suresinin 26. ayeti. Allah tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Onlar ise dünya hayatıyla şımardılar. Oysa dünya hayatı ahirete göre geçici bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Kehf suresinin 28. ayeti. Rablerinin rızasını kazanmaya odaklanarak öğlende ve akşam üzeri ona dua edenlerle birlikte olmaya gayret göster. Dünya hayatının süsüne kapılarak gözlerin onlardan başka tarafa kaymasın. Kalbini zikrimize, Kur'an'a karşı ilgisiz bulduğumuz, arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kişiye de boyun eğme. Yine Kehf suresinin 45. ayeti. Onlara dünya hayatını şöyle örneklendir. O hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. Yerin bitkileri o su sayesinde yetişip birbirine karışır. Daha sonra rüzgarın savuracağı kuru ot parçalarına dönüşür. Allah her şeye bir ölçü koyan ve uygulayandır. Devam ediyor ayet şöyle. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık bakımından daha iyidir, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Taha suresinin 131. ayet. İmtihan edelim diye onlardan bazı kesimleri yararlandırdığımız dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ankebut suresi. İnsanlar sadece inanıp güvendik dediler diye zorlu imtihanlardan geçirilmeden kendi hallerine bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Biz kendilerinden öncekilerini de zorlu imtihanlardan geçirdik. Allah, imtihanlar sonucunda doğru sözlü olanları elbette bilecektir. Elbette yalancı olanları da bilecektir. Yoksa kötü işler yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Vardıkları kanaat ne kötüdür. Yine Ankebut 64. ayet. Allah ile yüzleşmeyi düşünmeyenler için dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurdundaki hayat ise asıl hayattır. Keşke bilselerdi. Ahkaf suresinin 20. ayeti. Kafirlik edenler ateşin karşısına getirildikleri gün onlara şöyle denir. Siz güzel şeylerinizi ahireti hesaba katmadan dünyadaki hayatınızda tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan çıkmanıza karşılık alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Muhammed suresinin 36. ayeti. Dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve yanlış yapmaktan sakınırsanız, Allah size hak ettiğiniz karşılıkları verir. Sizden mallarınızın tamamını da istemez. Hadid suresinin 20. ayeti. Bilin ki dünya hayatı oyun oynama, oyalanma, süslenme, birbirinize karşı övünme, daha çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya başlar da onları sararmış halde görürsün. Sonunda o bitkiler çer çöpe dönüşür. Ahirette ise hem çetin bir azap hem de Allah'ın bağışlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanma dışında hiçbir şey değildir. Tegabun suresi 15. ayet. Mallarınız ve çocuklarınız ödül değil, sadece imtihan sebebidir. Büyük ödül Allah katındadır. Şura 20. ayet. Kim ahiret kazancı isterse onun kazancını artırırız. Kim de yalnızca dünya kazancı isterse ona da onun kazancından veririz. O kişinin ahirette alacağı bir pay olmaz. Kim ahiret kazancı isterse onun kazancını artırırız. Şimdi bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bizim için ne anlama geldiğine dair ayetler. Yani bu tanımlamaları yapan Rabbimiz, yani bizi yaratan, kainatı yaratan yüce yaratıcının gözünde dünya hayatının anlamı bu. Peki biz bu tanımı değiştirebilir miyiz? Biz yeni bir tanım yazabilir miyiz? Hayır Allah'ım, dünya senin dediğin gibi değil. Dünya aslında böyledir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dünyayı yaratan, ahireti yaratan Allah dünya hayatını böyle tanımlıyor. Dolayısıyla biz de önlemimizi bu şekilde almalıyız. Niye? Çünkü eninde sonunda öleceğiz. Enbiya suresi 35. ayet. Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi imtihan için şerle de hayırla da zor bir denemeden geçireceğiz. sonunda huzurumuza çıkarılacaksınız. Yine Cuma suresinin 8. ayeti. De ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm sizi mutlaka bulacaktır. Sonra gaybı, algılanamayanı da, şehadeti, algılanabileni de bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O size neler yaptığınızı bildirecektir. Mülk suresinin 2. ayeti. O hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O daima üstün olan ve çokça bağışlayandır. Nisa suresinin 18. ayeti. Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da ben şimdi tövbe ettim, günahımdan dönüş yaptım diyenler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi Allah'ın kabul edeceği tövbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışız. Biraz önce hocam dedi ya, hani tövbe sürekli yapabilirsin, bunu tövbe edebilirsin ama ölümün sana ne zaman geleceği belli değil ki. Her an gelebilir. İşte tövbelerin kabul edilmediği o anda tövbe edersen o tövbe seni kurtarmayacak. Rabbimiz işte buna dikkat çekiyor. Ve aslında hani bunlar bize çok da uzak şeyler değil. Ölüm dediğimiz şey bize o kadar yakın bir şey ki. Yani insanlar genelde ya ölmek, ya bana o kadar uzak ki ölmek. Ya benim daha yaşım kaç, başım kaç, daha yapacağım o kadar şeyler var, hayallerim var. Daha çocuklarımı, mürüvvetini göreceğim, torunlarımı göreceğim, onları büyüteceğim. Emekliliğin tadını çıkartacağım şunu. Dolayısıyla tahayyül edemiyorum. Yani ben ölümü kendime yakıştıramıyorum. O bana oldukça uzak. Her insan böyle düşünür. Oysa Allah-u Teala böyle düşünmememiz gerektiğine dair mucizevi bir şey yaratmış. Hepimiz her gün ölümü yaşıyoruz. Her gün. Dolayısıyla onun ne kadar olabilir, ne kadar mümkün ve ne kadar her an yanı başımızda olduğunu gösteriyor. Hangi ayetten bahsediyorum? Zümer suresi 42. ayet. Allah ruhları, nefisleri, bedenlerin, nefislerin ölümü sırasında çeker alır. Ölmemiş bedenlerin, nefislerin ruhlarını, nefislerini uykularında iken alır. Ölümüne hükmettiği bedenlerin ruhlarını tutar. Diğerlerini ise belli bir süreye kadar bedenlerine geri gönderir. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler, göstergeler vardır. Gece saat 10'da, 11'de diyelim ki yatıyoruz, başımızı yastığa koyuyoruz. Bir kalkıyoruz, 3, 4 veya saat 5 olmuş. Arada geçen 5 saat, 6 saat. Herhangi bir zaman mefhumu, zaman kavramı var mı? Ya ben en son çay içiyordum, televizyona bakıyordum. Birden uyuyakalmışım. Saat 5 olmuş. Kalktığımızda da aynı hissiyatın bu olacağını Rabbimiz onlarca ayette söylüyor. Dirilenler, öldükten sonra dirilenler kendi aralarında konuşurlarken biz ne kadar uykuda geçirdik, ne kadar kaldık? Hatta dünyada ne kadar kaldık? En büyük rakamı söyleyen herhalde en fazla bir gün diyecek. Her gün ölümü tadan bir varlığız ama kendimizi ölüme uzak hissediyoruz. Bir başka ayet, En'am suresi 93. ayet. Bir yalanı Allah'a mal edenden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana vahyedildi diyenden ya da Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim diyen kişiden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki kimseleri bir görsen, melekler ellerini uzatıp şöyle derler: çıkarın ruhlarınızı. Bugün Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemiş olmanız ve büyüklük taslayarak ayetlerinden uzaklaşmanız sebebiyle alçaltıcı bir azap ile karşılanacaksınız. Bu anı yaşayacak insanlar var. Ölürken bu sahneyle canını teslim eden insanlar olacak. Nereden biliyoruz? Rabbimiz öyle söylüyor. Ayetlerine karşı hadsizlik yapanlar canlarını böyle verecekler. Yine Mü'minun suresi 99. ayet. Onlardan, kafirlerden birine ölüm geldiğinde Rabbim beni geri döndürün der. Bir şans. Döndürün ki terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım. Ona hayır. Asla denilecek. Bu onun mutlaka söyleyeceği sözdür ama önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır. Artık bitti. Yine Secde suresinin 11. ayeti. De ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi vefat ettirecek. Ve daha sonra Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız. Yani herkes bu anı yaşayacak. Her an ölümle karşı karşıyayız. Dünya her an bitebilir ve Allah'ın biraz önce tanımlamalarını gördük. Dünya hayatı geçici, asıl önemli olan ahiret hayatı. Dünyaya gelen her insana Rabbimiz çok büyük bir lütufta bulunmuş. Bu dünyayı, yani kısacık 50-60 yıllık bir ömrü onun dediği şekliyle değerlendirip sonsuz mutluluğa ulaşma imkanı tanımış, var ettiği herkese Rabbimiz. Ama bu beraberinde o kadar da büyük bir riski barındırıyor. Eğer insan dünya hayatına aldanırsa şu kısacık 50-60 yıllık bir zevk sefa için sonsuza dek cezayı da hak edebilir. İşte dünya hayatı böylesi hem küçük, basit, oyun ama ahiretimizi de şekillendirmesi yönüyle çok önemli.
Yardımcımız olsun gerçekten. Her an ölüme hazır olmamız lazım. Şimdi burada şu var. Bizde birçok bilgiler yanlış kafamıza yerleşmiş. Kafir dediğimiz zaman Allah diye bir varlığı kabul etmeyen şeklinde. Şunu çok çok iyi bilelim ki Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen hiç kimse yeryüzünde yoktur. İşte az önce Fatih Hoca Mü'minun suresinin 99. ayetini okudu. Ölüm melekleri geldiği zaman şey yalvarıyor. Kafir olarak ölen, ya Rabbi beni geri çevir. Bizim işte burada sürekli okuduğumuz ayetlerden Firavun'la ilgili olan, Allah-u Teala orada Firavun'u şöyle Firavun'u ve hanedanını şöyle tanımlıyor. وَجَحَدُوا بِهَا Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın getirdiği ayetler ve mucizeler karşısında bile bile yalan söylediler. وَاسْتَيْقَنَةَ اَنْفُسُهُمْ Ama içlerinden onu kesin olarak doğru biliyorlardı. Mesela İblis, yani bütün kafirlerin başı olan İblis ne diyor şeye, Allah-u Teala bulunduğu yerden kovduğu zaman onu, kovulmasının sebebi de şu. Allah-u Teala Adem'e saygı göster diyor. Secde et, yani alnını yere koy diye. Secde şudur böyle. Arap dilinde böyle. Eğilmek. Tabi rükû, dizlerimiz, kollarımız yerdeyken de eğdiğimiz zaman alnımız yere değer. O da bir secde olur. Bütün meleklere Adem'e saygı gösterin dediği zaman meleklerin hepsi saygı gösteriyor İblis hariç. İblis de o meleklerden ama kendi onuruna yediremiyor bunu. Çünkü melekler de imtihandan geçer. Allah-u Teala diyor ki neden secde etmedin? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Yaratıcı kim? Allah. İnkar ediyor mu? Ondan sonra kovuyor Allah-u Teala görev yerinden. Bakın, Allah niye secde etmedin diyor. Buna lütfen çok dikkat edin. Verdiği cevap ne? Secde etmedim demiyor. Ama beni ateşten, onu çamurdan yarattı. Peki niye faizle meşgul oluyorsun? Faiz haram değildir demiyor. Ya bugün ekonomi faizsiz yürümüyor ki kardeşim. Yani günah işleyenler hep kendine bahane bulurlar. Allah'ın dediğinin doğru olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Ondan sonra ne diyor? Allah-u Teala görevden kovduğu zaman ya Rabbi beni bunların yeniden dirilecekleri güne kadar yaşat. Ne zaman? Kıyamet. Bakın Allah inkar etmiyor. Ahiret günü inkar etmiyor. Ama davranışlarını ona göre ayarlamıyor. Onları yok sayıyor. Zaten kafir gerçeğin üstünü yalan söyleyerek örten kişidir. Gerçeği bilmeyen kişi değildir. Onun için bunlara çok dikkat ederim. Evet, herkes yanlış yapabilir. İşte şimdi bu Fatih Hoca Resulullah'ın ashabı ile ilgili örnekler verdi. Mesela Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak Uhud Savaşı ile alakalı bize birçok şeyler bildiriyor. Onlardan bir tanesi mesela Ali İmran suresinin 139. ayetinde diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Neden? Çünkü düşman geldi. Bunlar düşmanı püskürttüler. Müslümanlar Allah'ın emrine aykırı işler yaptılar. Bakın biz de sahabe için çok yanlış şeyler söylerler altın şeyinde. Halbuki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 152. ayetinde şöyle diyor. Allah size verdiği sözü tuttu. Hani Allah'ın izniyle, onayıyla düşmanı kırıp geçiriyordunuz. Ama dağıldınız, o konuda bir nizaya girdiniz. Resulullah diyor ki takip eden askeri, Mekke ordusunu takip edin, müşrik ordusunu takip edin diyor. Onlar orada, onlardan kalan şeye yöneliyorlar. Ganimetlere yöneliyor. İsyan ettiniz diyor bakın. Ve asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Arzu ettiğiniz zaferi size Allah gösterdi. Düşman çekiliyor. Ama siz takip etmediniz, isyan ettiniz. Kime? Allah'a isyan ediyorlar. Çünkü Allah-u Teala Enfal suresinin 14. ayetinde diyor ki kafirleri toplu halde kafirlerle savaşta şey yaparsanız sakın onlara sırtınızı dönmeyin diyor. Dönüyorlar. Onlar da Müslüman askerlerin böyle boş işlerle meşgul olduğunu duyunca geri dönüyorlar ve galipken mağlup duruma düşmüş oluyorlar. Yani şimdi biz burada şunu bak, bunlar da bizim için çok güzel bir örnektir. Kim olursa olsun herkes yanlış yapabilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yapabilir. Bedir Savaşı'nda iki büyük günah işlemiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de olmasa hiçbir kitaptan öğrenme şansımız yok bunu. Allah-u Teala çok açık ve net olarak Enfal suresinin 67. ayetinde bunu anlatıyor. Esir alıyorlar. Düşmanı takip etmeleri gerekirken esir alıyorlar. Geri dönüyorlar. İki büyük günah. Halbuki Allah-u Teala Muhammed suresinin 4. ayetinde düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir almaya müsaade etmiyor. Yine Enfal suresinin 14. ayetinde de düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden savaştan geri çekilmeyi kabul etmiyor. Ama bu ikisi de yapıldı Bedir'de. Fakat Allah Rum suresinde Müslümanlara o gün zafer vereceğini vaat ettiği için Bedir savaşını kazandılar. O zaman biz bunları çok iyi bir örnek olarak şey yapalım. Kendimiz de bakın Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor. Peki orada tevbesi kabul edildi mi Muhammed Aleyhisselam'ın? Hayır. Önce döktüğünü temizle, sonra özür dile denir biliyorsunuz. Önce çünkü eğer yanlış yapmasalardı Müslümanlar Mekke'ye gireceklerdi Bedir Savaşı'nda. Ama yanlış yaptıkları için Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra indirdiği Fetih Suresi'nde İşte fethin bütün şey açı apaçık şekilde fethin önü açıldı. Artık Mekke'yi fethedecek noktaya geldiniz. Bu لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah'ın önceki günahını, yani şey esir alma günahını ve daha sonra işlediğin savaş meydanından çekilme günahını bağışlaması içindir bu. Mekke fethettikten sonra da Nasr suresinde اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, Allah'ın yardımı gelir ve Mekke fethedilirse وَرَئِتَ النَّاسِ يَدْخُلُنَ ف۪ي د۪ينِ لَا يَفَّاجَ, insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini görürsen فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكِ, Rabbinin her şeyi mükemmel yapması sebebiyle ona boyun eğ ve estağfirü, işte o zaman estağfirullah de. O zaman biz de burada Muhammed Aleyhisselam'ı çok mühim bir, çok büyük bir örnek olarak kendimiz almalıyız. Herkes yanlış yapabilir, kim olursa olsun. Ama önemli olan yanlışını anlayıp dönmek ve o yanlışa bir daha yönelmemektir. Ondan sonra innehu kâne tevvâbâ diye bitiriyor. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul edendir. İşte bütün bunları şey yapalım. Bize öğretilen yanlış din anlayışını bir kenara bırakalım. Mesela bugün bize öğretilen din anlayışına göre Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kişi kafir olur mu? İblis Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor mu? Beni sen yarattın diyor. Bunların yeniden dirileceği güne kadar bana yaşat. Önemli olan dine kendi kafanıza göre şekil vermeyeceksiniz. Allah ne diyorsa o, teslimiyet, işte İslam odur. Falan hoca ne diyorsa, falan mezhep ne diyorsa değil, sorgulayacaksınız. Allah-u Teala dünya hayatımızı düzgün bir şekilde yürütenlerden eylesin. Bu sorgulama çok önemli ve bu yanlış bilgilerden bir an önce de kurtulmamız gerekiyor. Bu da çok önemlidir. İşte mesela Fatih Hoca okudu o ayetleri ama üzerinde fazla durmadı. Şey yapıyor, Allah o Bedir'de, Uhud'da Müslümanlar galipken mağlup hale geliyorlar. Allah-u Teala diyor ki, eğer diyor siz bir yara aldıysanız, o kavim de bir yara aldı. Bedir'de de yara aldı. Mekkeliler, siz de burada. Bugünleri döner dolaştırır, bir gün sen kazanırsın, bir gün o. Ama ahireti kazanma başka bir şeydir. Ya hey gidi günler, ne kadar zengindim, şimdi bir şeyim kal. Ya bırak, Allah verir dener, alır dener. Sen Allah'a kul olmaya çalışacaksın. Sen bırak onları. Sen bu dünyada, işte dünyanın tamamı senin olsa, yarın öldüğün zaman sana ne kalmış olacak ki? Sen ona bak. Ondan sonra peki bunu niye yapıyor? Diyor bunu niye? Kim inanmış? Kim inanmamış? Onu Allah bilmek istiyor. Bilmem içindir diyor. Peki bize dini nasıl öğrettiler? Allah ezelden biliyor dediler. Ya bu ne? Bu Allah'ın sözü değil mi bunlar? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا. İçinizden gerçekten Allah'a inanıp güvenen kim? İnandım demek kolay. İblis de ben Allah'tan korkarım der. Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayette vardır bu. Bu lafla olmaz. Korktuğunu göstermen lazım. Ben inanıyorum demek de olmaz. İnandığını göstermen lazım. Teslimiyet göstereceksin. Allah ne diyorsa odur lafla olmaz. Fiili, eyleme dökeceksin bunu. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا, Allah inananlar bilsin diye diyor. Ve sizden de şahitler alsın. Yani bu olayları görün ve anlatın. Tüm insanlar bunlardan ibret almış olsun. Yoksa Allah-u Teala yanlış yapanları sevmez. Yani Mekkelileri sevmiyor ama Mekkelilerle sizi imtihana sokuyor. Bakalım hanginiz kazanacaksınız. İşte Bedir'de bütün Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere bütün ashab yanlışta icma ettiler. İttifak ettiler ama bugün İslam aleminde icma diye bir delil ortaya çıkmış oluyor. Sahabe icması bilmem o falan. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Bu Allah'ın dini, sizin babanızın malı değil ki öyle istediğiniz gibi o tarafa bu tarafa çekiyorsunuz. Evet, bunlara çok dikkat etmemiz lazım ve artık bu dönemde çok ciddi sorgulamamız lazım. Bugün İslam aleminin Batı karşısında ezilmesinde çok büyük bir imtihan olarak kabul etmemiz lazım. Uhud Savaşı'ndaki olay gibi. Biz nerede hata yaptık deyip o hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Yoksa düşmanı ayıplayan bir insan kadar yani ayıplanacak bir kişi olmaz. Ya o adam iyi olsaydı zaten senin düşmanın olmaz. Sen kendine baksana, bırak karşı tarafı. Allah-u Teala doğru yolda olmayı ve doğrulardan asla ayrılmamayı, kendisine gerçek anlamda teslim olan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Lafla değil, gerçek anlamda teslimiyet. Yoksa lafla iblis de yapıyor. Hiçbir anlamı yok onun. Ama gerçek anlamda teslim olmamız lazım. Allah yardımcımız olsun.